Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Beni tanımayanlar için gıda takviyelerinin mutfağında bir tıp doktoruyum. Dolayısıyla gıda takviyeleri penceresinden bakarak bazı hastalıklar ve bu hastalıklarda yapılabilecek doğru dokunuşlar anlamında sizlerle paylaşımlarda bulunmaya çalışıyorum. Benim tarafından kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabı da tüm kitap evlerinden, DNR, Trend, Yol, Hepsi Burada gibi online satış platformlarından da temin ederseniz gıda takviyeleriyle alakalı kafanızdaki birçok soru işaretine yanıt bulmuş olursunuz. Bugünkü videomda sizlere özellikle insülin direncine bağlı gelişen diyabet, yani halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen tablo ve bunun yanında bazı hastalıkların da eşlik edebildiği bir durum daha var. Buna da biz metabolik sendrom diyoruz. Yani diyabetin yanında karaciğer yağlanması, hipertansiyon, kolesterol gibi farklı problemlerin de eşlik ettiği tabloya da metabolik sendrom diyoruz. Bu hastalıklara giden süreç nasıl başlıyor ve tedavisinde bize yardımcı olabilecek dokunuşlar neler? Gelin bu videomuzda hep birlikte bunlara göz atalım. İnsülin direnci nedir? Normalde beslenmemizin akabinde biliyorsunuz kanımızda şeker yükseliyor. Yani glikoz dediğimiz açlık kan şekeri olarak tahlilde de ölçtüğümüz kan şekerimiz yükseliyor. Bu yükselmeden sonra pankreas ismini verdiğimiz organımızdan insülin adı verilen hormon salgılanıyor. Bu insülinin görevi yükselen kan şekerini hücre içerisine sokabilmek. Bizim enerji ihtiyacımızı karşılayabilmek için hücrelerde bunun yakıt olarak kullanılabilmesini sağlamak. Peki insülin direnci dediğimiz tabloda ne olur? İnsülin salgılanmasına rağmen hücre zarında, hücre membranındaki reseptörlere bağlanmasına rağmen glikozu hücre içine sokamamaya başlar. Bu nedenle hep daha fazla pankreas insülin salgılar, ancak daha fazla insülin salgılasa da artık hücre zarındaki alıcılarda, yani reseptör dediğimiz alıcılarda duyarsızlık meydana geldiği için, yani insülin hormonuna karşı bir direnç meydana geldiği için artık insülin kandaki glikozu hücre içine sokamamaya başlar ve bu da başlarda insülin direnci, sonrasında ise şeker hastalığı olarak karşımıza çıkar. Bunun da tanısını biz nasıl koyuyoruz? 12 saat açlıktan sonra verdiğiniz kandaki kan şekerinizin belirli bir rakamın üzerinde olması demek ki sizin insülininizin glikozu tam anlamıyla hücre içine sokamadığını gösterir ve kandaki şekerin yükselmesine de biz diyabet diyoruz. Peki belirli bir yaşa kadar tıkır tıkır çalışan bu mekanizma neden bir yerden sonra çalışmamaya başlıyor? Bunun temeli aslında bizim avcı toplayıcı dönemdeki atalarımıza dayanıyor. İnsan vücudunda genler kolay kolay değişmez. Yani her ne kadar üzerinden binlerce yıl geçmiş olsa da insan vücudundaki genetik yapılanma, genetik organizasyon aslında hala eski çağlardaki atalarımızın genetik yapısına sahip. Önceden nasıldı? Önceden günümüzdeki gibi sürekli besine ulaşamıyorduk. Yani eski çağlardaki insanlar avlanabildiği takdirde besin tüketebiliyordu. Avlanamadığı takdirde belki günlerce aç kalıyordu. İnsülinin de temel esprisi buraya dayanıyor. İnsülin sürekli depolama eğiliminde olan bir hormonumuzdur. Yani besin bulduğunuzda o glikozu ilk başta enerji üretiminde kullanır. Enerji ihtiyacınızdan daha fazla ortamda glikoz varsa bu sefer bunu yağ doku olarak depolamaya başlar veya karaciğerde glikojen olarak depolar ki siz eğer olur da aç kalırsanız bu depoladığı maddeleri kullanabilirsiniz diye. Ancak artık günümüzde maalesef bırakın aç kalmayı, en ufak bir acıkma hissetmeden öğün üstüne öğün tüketiyoruz. Yani sabah kahvaltı yapıyoruz. Öğlen belki acıkmasak bile sırf öğle yemeği olduğu için öğle yemeği yiyoruz. İşte akşam yemeği yiyoruz. Akşam yemekten sonra televizyon izlerken tatlılar, meyveler, farklı abur cuburlar devreye giriyor. Yani sürekli vücutta bir glikoz hakimiyeti ve dolayısıyla pankreasınızdan sürekli salgılanan bir insülin söz konusu. İşte vücuttaki yağ dokunun artmasının temel sebebi de, karaciğer yağlanmasının temel sebebi de ve insülin direnci gelişmesinin temel sebebi de işte vücuttaki sürekli meydana gelen insülin hakimiyeti. Vücutta sürekli insülin hakim olduğu takdirde hücreler de kendini koruma altına almaya çalışır. Çünkü glikoz bir yere kadar ihtiyaçtır. Bir yerden sonra artık vücudumuza ve hücrelerimize zarar verir hale gelir. Hücreler de bundan korunmak için bir yerden sonra kendini koruma altına almak için artık sen ne kadar insülin salgılarsan salgıla buna direnç geliştirir ve işte insülin direncine giden tablo buradan kaynaklanmaktadır. Eğer sen sürekli hareketli yaşama sahip, vücutta sürekli enerji kullanan ve enerji ihtiyacı olan bir insansan, insülin zamanında depoladığı, işte yağ doku olarak depoladığı veya glikojen olarak depoladığı maddeleri yıkmaya başlar. Yani vücuda bir yıkım emri gönderir. Ama sen işte biraz önce anlattığım gibi sürekli beslenen ve vücudunu hiç boş bırakmayan bir insansan, bu sefer vücut depolama eğilimi gösterir ve her şey depolamaya başlar. Peki insülin direnci geliştiyse bunun belirtileri nasıl ortaya çıkar? Bunun belirtileri arasında özellikle ellerde ayaklarda titreme, akşam meydana gelen tatlı krizleri veya gece sık sık idrara çıkma gibi bazı belirtiler vücutta glikoz metabolizmasında bir bozukluk olduğu konusunda bize emareler verebilir. Bunun tanısı da kan tahliliyle konuluyor. Kan tahlilinde normalde sağlıklı bir insanda açlık kan şekerinin 100'ün altında olması gerekir. Ancak 100 ile 126 arasında çıktığında sizde insülin direnci adını verdiğimiz, yani tehlike çanlarının çalmaya başladığı bir tablo bulunduğu anlamına gelir. Halk arasında da bende gizli şeker varmış denilen tablodur aslında bu. Halbuki gizli şeker diye bir şey yok. Bu sizde insülin direnci olduğu ve yaşam tarzınıza dikkat etmezseniz ilerleyen dönemde bir şeker hastası adayı olduğunuzu gösteren en önemli tablolardan bir tanesidir. Eğer açlık kan şekeriniz 126'nın üzerinde çıkıyorsa sizde artık insülin tam anlamıyla görevini yapamadığı ve şeker hastası olduğunuz anlamına gelir. Peki şeker hastalığı geri döndürülemez bir hastalık mı? Yani bir kere şeker hastası olan bir insan artık hayatı boyunca ilaçlara mahkum mudur? Gelin gelecek kısımda da bundan bahsedelim. Şimdi biraz önce anlattığım tablolardan bir tanesi söz konusuysa, örneğin gittiniz açlık kan şekeriniz 105-110 çıktı, yani sizde bir insülin direnci çıktı. Normalde burada yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi yaşam tarzı değişikliğidir. Ondan sonra da bazı burada kullanılan ilaçlar vardır. Bunlardan bir tanesi de metformindir. İşte genelde size şekerli ve özellikle basit karbonhidrat içeren gıdalardan uzak durmanız, egzersiz yapmanız ve beslenmenize dikkat etmeniz önerilir. Aynı zamanda da metformin grubu bir ilaç reçet edilir. Ancak çoğu insan maalesef o ilacın onu iyi edeceğini düşünüyor ve bu yaşam tarzı değişikliği kısmını çoğunlukla atlıyorlar. Tabii bu sen aynı yaşam tarzına devam ettiğin sürece diyabet ilerleyici bir hastalıktır. Bir süre sonra açlık kan şekeriniz 126'nın da üzerine çıkar. Artık o metformin size yetmemeye başlar. Birer ikişer diyabet ilacı reçetenize eklenir. Bir süre sonra da 2-3 yıl sonra da artık o diyabet ilaçları da size etki etmemeye başlar ve insülin enjeksiyonu başlanmış olur. Sadece burada kalsa iyi. Eğer kan şekeriniz dengeli seyretmezse uzun yıllar sonra kanda sürekli glikozun yüksek seyretmesine bağlı olarak da sizde diyabetin komplikasyonları olan göz hasarı, böbrek hasarı, sinir hasarı gibi sonuçlar ortaya çıkar ve belki diyabetik ayak dediğimiz ayağınızda yaraların olduğu ve bazen amputasyona kadar giden süreçte tetiklenmiş olabilir. Ancak diyabet tedavi edilebilir yani geri döndürülebilir bir tablodur. Bunun sırrı da işte o en baştaki yaşam tarzı değişikliğinde yatmakta. Hatırlarsanız size videonun ilk kısmında eski çağlardaki atalarımızın beslenmesinden bahsettim ve vücudumuzun da hala bu mekanizma üzerinde çalıştığından bahsettim. İnsülin direncine giden en önemli süreç vücutta sürekli bir insülin hakimiyeti olmasından kaynaklanıyor. Ama sizin pankreası zaman zaman kendi haline bırakmanız lazım. Ve pankreas dinlendikçe kendini onarabilmesi lazım. Ve vücudunuz da insülin olmayan dönemde kendini onarabilmesi lazım. Bunu günlük hayatınızdan da aslında düşünebilirsiniz. Örneğin bir evladınız var. Ders çalışmıyor ve siz ona sürekli söyleniyorsunuz. Sürekli söylenmeniz, ona sürekli kızıp bağırıp çağırmanız onu tam tersi irite eder ve bir süre sonra sizden gelecek sözler artık onun için hiçbir anlam ifade etmez. O kulağını kapatır ve siz ancak söylendiğinizle kalırsınız. Vücut da aynı böyle. Vücutta sürekli insülin varsa, yani sen sürekli pankreasına insülin salgılatıyorsan, örneğin akşam yemeğini yediniz, normalde ideal düzende pankreasına insülin salgılanır, hücre içine sokacağı glikozu hücre içine sokar ve sonra dinlenmeye çekilmesi lazım pankreasın. Ama siz yemekten sonra bir tatlı yiyelim dediğinizde, bir meyve yiyelim dediğinizde, bakın tam tersi glikoz içeriği, karbonhidrat içeriği yüksek gıdalar bunlar. Özellikle meyve fruktoz içeriyor. Çok daha glisemik yükü yüksek besinler. Pankreas tekrar durduk yere bir insülin salgılayacaktır. Bir de siz gece yatağa gitmeden önce yine bir şeyler atıştırdığınızda pankreas tam dinlenmeye geçecekken tekrar bir insülin salgılayacaktır. Ve dolayısıyla vücutta sürekli bir insülin hakimiyeti söz konusu olacaktır. İşte bunun sonucu olarak da hücreleriniz artık kendini koruma altına almak için duyarsızlık geliştirir ve insülin direncine giden süreci aralamış olursunuz. Halbuki burada ideal yapmanız gereken yaşam tarzı değişikliği akşam yemekten sonra artık besin alımını durdurmak. Yani pankreasın insülin salgılatacak gıdalardan uzak durmak. Akşam çay tüketebilirsiniz, sıvı tüketebilirsiniz, maden suyu tüketebilirsiniz. Ama maden suyu da sade olması lazım. Çok zorda kalırsanız yağ oranı yüksek kuru yemişlerden, badem gibi, ceviz gibi kuru yemişlerden tüketebilirsiniz. Ama kesinlikle karbonhidrat içeriği olan bir besin akşam belirli bir saatten sonra tüketmemeniz lazım. Aralıklı oruç denilen kavramı belki duymuşsunuzdur. Intermittent fasting olarak da geçiyor. İşte 16 saat açlık, 8 saat yeme penceresi olan bir tablo, bir diyet şekli. İlerleyen videolarda bundan da bahsedeceğim. Diyabet üzerinde, insülin direnci üzerinde fayda gördüğümüz en önemli beslenme modalitelerinden bir tanesi işte bu aralıklı oruç. Akşam belirli bir saatten sonra beslenmeyi kesmek ve vücudu 16 saat kendi haline bırakarak kendi kendine onarmasını sağlamak. Burada şöyle bir yanlış algı var. Yani ben akşam 9'da yemeği kesersem 16 saat aç kalırım, sorun değil. İşte 16 saat eklediğimde ne yapıyor? Ertesi gün 12-1 öğlen 12-1'e kadar hiçbir şey yemem ve bu intermittent fasting'i yapmış olurum gibi bir algı var. Burada aslında en doğru yöntem sirkadiyen ritme uyumlu bir şekilde, yani hava karar ardıktan sonra beslenmeyi kesmek. Dolayısıyla işte özellikle kış günleri 5-6'dan itibaren beslenmeyi kesmek en ideali. Tabii işten geç dönülüyorsa belki 7'yi geçirmemek en ideali. Yaz günleri de akşam 7-8'den sonra beslenmeyi kesmek en ideali. Vücudu 16 saat açlığa maruz bıraktıktan sonra da kahvaltıyı bir miktar geç yapmak vücudu onarma anlamında yapabileceğiniz en önemli yaşam tarzı değişikliklerinden bir tanesi. Diğer en önemli yaşam tarzı değişikliği de sağlıklı yağları hayata dahil etmek. Beslenmenizde yağdan ne kadar zengin beslenirseniz, liften ne kadar zengin beslenirseniz o kadar çok tok durursunuz. Özellikle akşam açlık krizleriniz oluyorsa akşam yemeğinde karbonhidratı mümkün olduğunca azaltmanız lazım. Yani ekmek gibi karbonhidratları azaltarak proteinden, yağdan zengin ve liften zengin, yani salata da tüketerek özellikle akşam yemeğini bu şekilde bir beslenme yaptığınızda, zeytinyağı gibi sağlıklı yağları hayatına dahil ettiğinizde açlık krizlerinden korunmuş ve daha uzun süre tok kalacak şekilde beslenmiş olursunuz. Kendi hayatınızda da bunun örneğini çoğu kez test etmişsinizdir. Örneğin hafta sonu böyle mükellef bir kahvaltı yaptığınızı düşünün. Poğaçalar, işte açmalar, simitler, ekmekler, karbonhidrattan zengin böyle tıkanırcasına yediğiniz bir kahvaltı düşünün. Daha kahvaltıdan kalktıktan 2-3 saat sonra hemen geri acıktığınız zamanlar olmuştur. Ama sadece işte bir yumurta, zeytin, domates, salatalık gibi karbonhidrat içermeyen bir kahvaltı yaptığınızda yağdan zengin, proteinden zengin ama karbonhidrattan fakir küçücük bir tabak bile yeseniz akşama kadar durabildiğinizi deneyimleyenleriniz vardır. İşte burada siz ne kadar karbonhidrattan zengin beslenirseniz vücut o kadar hızlı insülin salgılar ve çok şiddetli bir insülin salgılandığı için de tam tersi bu sefer glikozu hızlıca hücre içine soktuğu için kanda birden glikoz düşer ve yemekten sonra tekrar bir açlık duygusu hissedersiniz. Ama yağdan ve liften ne kadar zengin beslenirseniz o kadar tok durmanıza yardımcı olur. İşte bu nedenle sağlıklı yağları hayatınıza dahil etmeniz çok önemli. Burada özellikle omega 3'ler de hayatımızda çok önemli yer kaplıyor. Ve burada bazı kullanılabilecek takviyeler var. Video çok uzadığı için diyabette kullanılacak takviyelere ayrı bir video yapmak istiyorum. Ancak kısaca bahsetmek gerekirse burada en önemli takviyemiz magnezyum. Çünkü insülinin glikozu hücre içine sokabilmesi için magnezyuma ihtiyaç vardır. Dolayısıyla magnezyum kesinlikle hayata dahil edilmesi gerekiyor. Ayrıca berberin gibi, silimarin gibi yani deve diken ekstresi gibi, krom gibi ve alfa lipoik asit gibi diyabet üzerinde bize çok yüksek oranda fayda sağlayan takviyelerde bulunuyor. Bunları da gelecek videoda çok daha detaylı anlatmış olacağım. Tabii en önemli yaşam tarzı değişikliği de egzersiz. Egzersizi hayata dahil etmemiz gerekiyor. Hastalık neden oluşuyor anlatırken hatırlarsanız insülin depolanmak üzere bu fazla glikozu yağ doku olarak veya karaciğerde depolar demiştim. Siz egzersiz yapacaksınız ki vücudunuzun enerji ihtiyacı olsun. Dolayısıyla vücutta daha önce depoladığı yağları, glikojenleri yıksın, size enerji sağlasın. Hem kilo vermenin sırrı da buradan geçiyor. Hem de zamanında depolanan depoların tekrar yıkılmasının yolu da egzersiz yapmaktan ve vücudu aç bırakmaktan geçiyor. Diyabette yapabileceğiniz en önemli yaşam tarzı değişiklikleri bunlar. Evet, insülin direnci neden olur? Burada yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri nelerdir? Dilim döndüğünce kısaca anlatmaya çalıştım. Gelecek videoda da diyabette, şeker hastalığında kullanılabilecek takviyeler nelerdir? Bunlar nasıl kullanılır? Ve bu takviyeleri seçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bundan bahsedeceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından beni takip edebilir. Kafanıza takılan soruları oradan bana DM yoluyla iletebilirsiniz. Aynı zamanda Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımı DNR'lardan ve diğer kitap evlerinden alabilir. Trendyol, Amazon, Hepsi Burada gibi online satış platformlarından da kolaylıkla sipariş edebilirsiniz. Apple Podcast, Google Podcast ve diğer podcast platformlarında DR Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım isimli podcast serisini de dinleyebilir. Araç kullanırken, toplu taşımada giderken, iş yaparken de kolaylıkla bu bilgilere dinleme formatında ulaşabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.